bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dünyayı Değiştiren 10 Yıl Server Tanilli Adam Yayınları 3. Basım Ekim 2002 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Fransız devrimi kökenleri bakımından bir ulusun tarihinin ürünü, doğurduğu sonuçlarsa hem Fransa çapında hem de dünya çapında. Ulusal bir o kadar da evrensel bir olay. Tıpkı 1917 Ekim devrimi gibi. Ne getirdi Fransa'ya devrim? Fransa içinde ve dışında inatla sürdürdüğü kavga neydi? Ya geleceğe yolladığı mesaj? Şu kadarını söyleyeyim, Fransız devrimi ortaya çıktığı yıllarla sınırlı bir olay değil. Bir burjuva devrimi de olsa, yapısındaki özelliklerin sonucu olarak sonraki yıllara da taşıyor etkileri ve bütün bir çağdaş tarihi kaplıyor. Çağımızı tanımak bir bakıma başta onu tanımakla mümkün. Aydınlanma hareketimizi iyi kavrayabilmekse, Fransız devrimini yeterince anlamaktan geçiyor. Devrim, köhnemiş bir dünyanın değerlerine karşı insan hakları, eşitlik, akılcılık ve laiklik adınaydı. Bastili yıkanlar, başta bunlar için yıktılar. Bizim de karanlık güçlere karşı nicedir sürdürdüğümüz büyük kavganın gündeminde önce bunlar yazılı değil mi? Fransız devriminin sloganı şuydu: özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik düşmanlarının hala kol gezdiği dünyamızda bugünkü sloganımız da bu değil mi bir bakıma? Fransız devrimi günceldir de. Okuyunuz, göreceksiniz. Ustam, ağabeyim ve dostum Murat Sarıcan'ın aziz anısına. Birkaç söz. Bu yılın en önemli özelliği hiç kuşkusuz 1789 Fransız devriminin 200. yıl dönümüne rastlaması. Yayınların ve konuşmaların orta yerinde o var ve pek de haklı olarak. Çünkü Fransız devrimi insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri. Yalnız Fransa ile ilgili değil, bütün insanlığı kucaklayan bir olay. Avrupa'daki öteki burjuva devrimlerinden farklı olarak sonuçları evrensel bir burjuva devrimidir bu. Sadece olumlu yanlarıyla değil, yol açtığı o korkunç karşı devrim rüzgarlarıyla da. Türkiye'de 19. yüzyılın ortalarından başlayarak hızlanan yenileşme hareketlerinde Fransız devriminin altını çizdiği ilkelerin etkisi büyük. Fransız devrimi aydınlıklar yüzyılının bir çocuğuysa, Türkiye'de siyasal liberalizm de Fransız devriminin çocuğu bir bakıma. Çağdaş tarihimizde unutulmaz izler bırakan ve topluma hiç de yadsıyamayacağımız atılımlar getirmiş olan Türk köktenciliğinin üstünü bir parça kazıyınız, altından Jacobinizm çıkar. 1989 yılı Fransız devriminin yeniden düşüneceğimiz bir yıl olacak. İktisadi, siyasal ve dinsel gericiliğin ayyuka çıktığı, toplumu yöneten sınıfın ruhça ve kafaca bataklık içinde yüzdüğü, 150 yılı aşan aydınlanma hareketimize, onun fetihlerine karşı devrimin en hayasızca reddiyede bulunduğu bir ortamda anıyoruz onu. Böylesi koşullarda Fransız devrimi üzerine yeniden düşünmenin getireceği çok şey var bize. Devrim, insan hakları, eşitlik, akılcılık ve laiklik adınaydı. Bastili yıkanlar başta bunun için yıktılar. Bizim de karanlık güçlere karşı sürdürdüğümüz büyük kavganın gündeminde önce bunlar yazılı değil mi? Ve bizim de yıkılmayı bekleyen bastillerimiz yok mu bugün? Sonra unutmayalım, Fransız devrimi yalnız getirdikleriyle değil, çağrıştırdıklarıyla da büyüktür. Onun üzerinde düşünmek, Ekim devrimi üzerinde düşünmeye davet eder bizi. Etle tırnak gibi birbirine bağlıdır bu ikisi. Rousseau'dan Marx'a uzanan anlamlı bir çizgi var. çağdaş uygarlığın yürüyüşü, onun doğrultusunda olmuş bir bakıma daha da olacak. Fransız devrimi çağımıza açılan büyük kapıdır. Veil, bu kapıdan girmeyenlere. Strasbourg, 14 Temmuz 1989, Server Tanilli. Giriş. Devrim üstüne. Bir devlet tipi ötekine niçin ve nasıl bırakır yerini? Sosyal düzendeki bir değişmenin egemen bir sınıfın yerini bir başkasının almasının nedeni nedir? Fransız devrimi gibi tarihte çığır açmış pek önemli bir olayın ayrıntılarına girmeden önce bu sorulara yanıt vermek yararlı olacak. En azından konunun rahatça izlenmesini sağlayacak böylesi bir açıklama. Devrimden söz edeceğiz kısacası. Başka dillerde olduğu gibi dilimizde de devrim çoğu şey için kullanılır. Teknikte, sinemada, müzikte devrimden söz edilir. Bununla anlaşılan bu alanlara köklü değişiklik getiren bir olaydır. Şimdi üzerinde duracağımız devrimse, toplumların tarihsel yürüyüşünde ortaya çıkan ve toplum düzeninin bütününe yönelik, o düzenin özüyle ilgili bir olaydır. Bu anlamda devrim bir toplumun siyasal, iktisadi ve ideolojik yaşamında köklü bir değişmedir. Devrimin sonucundadır ki yönetici sınıflar, devlet tipleri başkalarına bırakırlar yerlerini. Eski üretim ilişkileri yenileriyle yer değiştirirler. Düşünceler ve kurumlar köklü biçimde dönüşüme uğrarlar. Devrim, rastlantıya bağlı umulmadık bir olay değil, tersine doğal, tarihin yasalarına uygun bir olaydır. Bir toplumun yaşamında onun iç çelişmelerinin yönlendirdiği belli bir aşamada maddi koşulların gelişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ekonomi Politiğin Eleştirisi adlı kitabının ön sözünde devrimin nedenlerine işaret ederken bir yerde şöyle der Marx. Toplumun belli bir gelişme aşamasında üretici güçler o zamana değin geliştikleri çerçeve içinde üretim ilişkileriyle çelişme içine girerler. Bu çağını yitirmiş üretim ilişkileri, üretici güçlerin gelişmelerine bir süre yardımcı olduktan sonra bir engel olup çıkarlar karşılarına. İşte o zaman devrim dönemi gelir. Böylece devrimin nesnel iktisadi nedeni yeni üretici güçlerle eski üretim ilişkileri arasındaki uyuşmazlıktır. Üretim ilişkileri ise üretici güçlerin düzeyine oranla uzun süre geride kalamazlar. Onlarla uyum sağlamak zorundadırlar er geç. İşte bu uyumu sağlar devrim. Üretimde uyuşmazlık, sınıf çıkarlarındaki uyuşmazlıkta dile gelir. Köhnemiş üretim ilişkilerini temsil eden gerici bir sınıfın karşısına, yeni üretim ilişkilerini temsil eden ilerici bir sınıf çıkar. İlerici sınıfla gerici sınıf arasındaki acımasız mücadele de bundan doğar. Bu mücadelenin en yüksek ve son belirtisi de devrimdir. Gerici bir sınıf tutunduğu yeri isteyerek terk etmez hiçbir zaman. Köhnemiş üretim ilişkilerini sürdürmek amacıyla devlet iktidarının kendine sağladığı bütün gücü kullanmak ister. Öyle olduğu içindir ki ilerici sınıf eskimiş üretim ilişkilerine son vermek ve onların yerine yenisini koymak için siyasal iktidarı ele geçirmek zorundadır. Böylece yeni üretim ilişkilerinin zaferi devrimci sınıfın iktidara gelmesine bağlıdır bir yerde. İşte devlet iktidarı sorununun her devrimin temel sorunu olmasının nedeni bu. Hatırlatmaya gerek yok. Bu iktidara geliş devrim sürecinin bir aşamasında birdenbire ve zor kullanarak oluyor. Şunu da ekleyelim. Her siyasal değişiklik bir devrim değil. Günü geçmiş bir rejimi ve sosyal ilişkileri geri getirmeyi hedef tutan altüst oluşlar bir karşı devrimdir. Beraberinde bir ilerleme getirmezler, bir durgunluğa, bir geriye dönüşe yol açar, toplumda milyonlarca insanın özveri ve acılarını boş yere arttırırlar. Devrimlerin pek büyük önemi var toplumların yaşamında. Niçin? Çünkü bir toplumda gerici bir rejimi ortadan kaldırma ve yerine bir yenisini, ilerici bir rejimi geçirme ancak devrimci dönüşümler yoluyla oluyor. Bunun gibi toplumdaki gelişmenin önceki dönemlerinde olgunlaşmış iktisadi ve sınıfsal çelişmeler yalnız devrimlerle çözüme ulaşıyorlar. Son olarak iktisadi, siyasal ve kültürel gelişmenin önüne dikilmiş eski üretim ilişkilerinin ve onların sahiplerinin, yani gerici sınıfların temsil ettiği engeller devrimlerin yardımıyla süpürülüp atılıyor. Devrim dönemlerinde halk kitlelerinin yaratıcı gücü uyanıyor. Milyonlarca emekçi sosyal yaşama etkin biçimde katılıyor ve sonuçta toplumdaki gelişmenin süreci alabildiğine hızlanıyor. Öyle olduğu içindir ki Marx tarihin lokomotifi olarak söz ediyordu devrimden. Şu noktalar da önemli bu konuda. Devrim ısmarlama yoluyla ya da keyfe bağlı olarak gerçekleşen bir olay değil. Devrimin olabilmesi için belli tarihsel koşulların, nesnel ve öznel öncüllerin bulunması şart. Devrim için gerekli nesnel koşulların bütününe devrimci durum deniyor. Lenin devrimci durumun işaretlerini şöyle sıralar. 1. Yönetici sınıflar için eskisi gibi yaşamak ve yönetmek olanağı kalmamalıdır. Tepedeki bunalımdır bu. Artık eskisi gibi yaşamak istemeyen ezilmiş sınıflar da baş kaldırmalıdır. Tabandaki bunalımdır bu da. Lenin öyle der. Ezilenleri ve ezenleri etkileyen ulusal bir bunalım olmadan devrim olanaksızdır. 2. Ezilen sınıfların sefaleti ayyuka çıkmalıdır. 3. Halk kitlelerinin etkinliği önemli ölçüde yükselmelidir. Normal zamanlarda kitleler görece de olsa barışçıdırlar. Oysa bunalım dönemlerinde koşullar bağımsız bir devrimci eyleme iter onları. Bununla beraber şu ya da bu devrimci durum mutlaka devrime götürmez. Böylece Rusya'da 1859-1860'da devrimci durum vardı ama devrim olmadı. Başka örnekler de verilebilir tarihten. Devrimci durum, nesnel etkendeki olgunluk, zafere gidecek bir devrim olasılığını yaratır sadece. Ancak bu olasılığın gerçeğe dönüşmesi için öznel etkenin de olgunlaşmış olması gerekir. Yani devrimci sınıf, yönetimi yıkacak güçte devrimci kitle eylemlerine girişebilecek yetenekte olmalıdır. Bu eylem olmazsa yönetim de yıkılmaz. Devrimci sınıfın bilincinin yanı sıra örgütlülüğü ve güvenilir bağlaşıklara sahip oluşu, hepsi gelip giriyor işin içine bu noktada. Devrimler çeşitli, birbirlerinden de nitelikleri ve itici güçleriyle ayrılıyorlar. Bir devrimin niteliği, iktidara gelen sınıfa ve sonuçta gerçekleştirdiği üretim ilişkilerine bağlı. Böylece örneğin feodal sınıfların yerine burjuvazinin geçtiği ve feodal üretim ilişkilerinin yerini kapitalist üretim ilişkilerine bıraktığı devrim, burjuva nitelikte bir devrimdir. Devrimin itici güçleri ise devrimi yapan ve yeni üretim ilişkilerinin zaferi için gerici sınıflara karşı mücadeleyi yürüten sosyal sınıflardır. Bu sınıflardan biri öncüdür. Devrime katılan bütün öteki sınıfları ve sosyal grupları arkasından çeker götürür. Bir devrimde itici güçler hangileridir, yönlendirici sınıf hangisidir? Devrimin niteliğine ve içinde doğduğu tarihsel koşullara bağlıdır bu. Böylece batıdaki kapitalizmin yükseliş çağında, yani 17. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına değin ortaya çıkan devrimlerde itici güçler köylülerdi. Kentlerde aşağı halk tabakaları, esnaf ve küçük burjuvalardı. Öncü ise burjuvaziydi ve feodalizme hasım bütün öteki güçleri arkasından çekiyordu. İşte 1789 Fransız devrimi böyledir. 20. yüzyıl sosyalist devrimleri gündeme getirdi ve geçmişteki öteki devrimlerden kökten farklı oldu hepsi de. Nerede bu farklılık? Konumuz bu değil. Devrim olayını tanıtmakta amacımız, onunla yetinmiş olalım. 1. Eski rejimden devrime. 1. Monarşinin gerileme yılları. 14. Louis 1715'te öldüğünde Fransa'nın durumu alabildiğine kaygı vericiydi. Kral 54 yıllık bir saltanattan sonra bitkin, iflasın eşiğine gelmiş, uluslararası saygınlığı çöküş halinde olan bir ülke bırakıyordu arkasında. Böylece siyasal yönelişte bir değişiklik kendini dayatıyordu. Krallığın yönetici çevreleri de içinde olmak üzere bunun gerekliliğini duyuyordu herkes. Buysa yeniden iktidar sorununu ortaya çıkarıyordu. 14. Louis'nin torunu olan yeni kral, 15. Louis 6 yaşına girmemişti daha. O yüzden bir naiplik kurmak gerekiyordu. Ölen kralın vasiyetnamesinde açıkça belirtmesine karşın genç kralın amcası Philip d'Orléans naip olarak seçildi. Onunla naiplik dönemi başlar. Naiplikten 15. Louis iktidarına. Philip d'Orléans birbirine düşmüş saray takımı arasında vaat ve entrika yoluyla kimi yararlar edinmeyi başarmıştı. Asıl yaptığı da parlamentolara 14. Louis'nin kaldırmış olduğu uyarı hakkını yeniden vereceği konusundaki vaadiydi. Ayrıca konseyini bir yandan kökence eski aristokrasi, öte yandan kaftan soyluları yararına genişletme yolunda da söz vermişti. Son olarak özgür düşünceli bir kişi diye tanınmıştı. Buysa jansenistlere karşı koğuşturmalara bir son verileceği yorumunu açıyordu kapıları. Jansenistler de çoğu yargıcın yakınlığını toplamışlardı. Böylece Philip d'Orléans kimiyle uzlaşarak, kimini aldatarak ve kimini de yoldan çıkararak ilgili bütün çevrelerin desteğini sağladı. Hemen söylemiş olalım. Yargı yetkisi ülkenin üçte birine yayılan Paris Parlamanı'nın daha naipliğin ilk günlerinden başlayarak haklarına yeniden kavuşmuş olması, 18. yüzyılın Fransa tarihine damgasını vuracaktır. Gerçekten Paris ve eyalet parlamanları ta 1789'a değin mutlakiyetçi yönetim karşısında güçlü bir muhalefetin temel ögesi oldular birçok kez. Bir yazarın belirttiği gibi kaftan soyluları uygulamada ayrıcalıklı bir zümre oluştururken parlamanlarda da taca karşı çıkan hatırı sayılır bir güç olmuşlardı. Siyasal etkinliklerinde tacın iktidarını sınırlandıran kurumların savunucularıydılar ve bu da halkın yanında gösteriyordu onları. Ne var ki yargıçlık görevlerinde çürümüş ve kokuşmuşluğun simgesiydiler. Kanunların ve ayrıcalıkların koruyucuları olmakla böbürlenen parlamanlar, bütün bir yüzyıl boyunca en ufak bir girişimin karşısında oldular. En önemli reformları ise oldukları yerde durdurttular. Öyle de olsa tarihin istihzasına bakınız ki, bu kaşarlanmış tutuculara kamuoyunda özgürlüğün savunucuları olarak bakılıyordu çoğu kez. Yönetim öylesine saygınlığını yitirmişti ki, iktidara olan her türlü muhalefet halkın sempatisini topluyordu. Philip d'Orléans'ın iktidara gelişi, monarşinin artık iniş halinde olan tarihinde yeni bir sayfa açar. Ayrıcalıklı sınıf ve zümrelerin çöküşünün, saygınlıklarını yitirmenin yanı sıra mutlakiyetçiliğin bunalımının bir destanıdır bu. Monarşinin bu inişi sonunda devrime varacaktır. Naiplik dönemi boyunca iki haşmetli, yani hükümetle kilise, kitlelerin gözünde saygınlıklarını yitirirler. Ölen kralla eşi Madame de Maintenon'un dayattıkları o uzun sahte sofuluk dönemi, naiplik döneminde örflerde inanılmaz bir çözülüşe bırakır yerini. Philip d'Orléans'la kızı Düşes de Mery'nin sefahatlarını umursamadan sergiledikleri saray, öylesi bir cümbüşün örneği olur ki çok geçmeden bütün Avrupa'da mahallenin ağzına düşer. Mutlakiyet, çürümenin ve çözülmenin sahnesini açıkça ortaya koyar. Yüksek soylular da bu örneği izliyordu. Soyluların zevk ve eğlence alemleriyle alçakça cinayetlerinden yukarı perdeden söz etmek kimseyi rahatsız etmiyordu. Öyle olunca da Paris Parlamanı'nda avukat olan Mathieu Maret'in günlüğünde yer alan ve aydın bir burjuvanın görüşünü dile getiren şu sözde şaşılacak bir şey yoktur. Fransa'da soylular hiçbir zaman şu içinde yaşadığımız yıllardakinden daha az soylu olmadılar. Kiliseye gelince onun içinde de gürültü patırdı vardır. Papa'nın 1713'te yayımladığı ve jansenistleri hedef tutan Unigenitus adlı kararı Ruhbanla mümin çevrelere anlaşmazlıklar, hatta hemen hemen bir ayrışıklık getirip sokmuştur. Hükümet, naibin kendisi, parlamentolar, ülkedeki kamuoyu, kilisedeki uyuşmazlıklara gelip bulaşırlar. Molinistlerle Jansenistleri karşı karşıya getiren kavgalar, Fransa'yı bir yarım yüzyıla yakın kızıştırıp durur. Dinsel muhalefet, siyasal muhalefet haline gelir. Hükümet kimi zaman parlamentoları bütünüyle ya da bir bölümüyle sürgüne yollar. 1720, 1732, 1740. Parlamentolar krallık fermanlarını sicile geçirmeyi reddederler ya da anlamlarını bozan kimi kayıtlarla yaparlar bunu. Papa'nın bu kararı Fransa'nın gözünde ruhbanın ve cizvitlerin tepkisinin bayrağı haline gelir. Herkesin ona karşı tek bir cephede toplaşması için de yeterlidir bu. Karar anonim dev bir edebiyatın konusu olur. Karara yandaş olanlar yığınla yerginin, taşlamanın ve alaycı türkünün ağzına düşerler. Onları kaleme alanları, dizip yayanları halk tutar ve anonimlik de devlet makamlarının koğuşturmalarından kurtarır onları. Öyle olduğu içindir ki muhalefetteki Jansenist bir gazeteyi basan makine Paris'in hemen kıyıcığında bir kereste deposunda olduğu halde yıllarca bulunamaz. Böylece Marki D'Argenson'un günlüğüne 1731'de düşürdüğü şu notta hiçbir abartma yoktur. Krallık iktidarının hiçbir anlamı kalmamıştır. Hiçbir konuda uyulmuyor ona. Paris diyakozu olan bir Jansenist Ermişi'nin mucizeleri, onun hayranlarının mezarı başında kendilerinden geçip isterili gösterilere kalkmaları, bir başka soytarının da karşı mucizeleri, bütün bu kavgaları taşlayıcı türkülerin konusu haline getiriyor ve Fransızlarda dinsel duygunun zayıflamasına alabildiğine yardımcı oluyordu. Naiplik cizvitlerle Jansenistler arasında manevra yapıp duruyordu. Bunun sonucu şu oldu ki 1720'ye doğru parlamentla arası açıldı, hatta onun kimi üyelerini sürgüne yolladı. Bunun gibi asıl ağırlığı Thierry'nin sırtında olan vergileri bir parça hafifletmeye ve ülkenin mali sistemini düzenlemeye kalkmakla da para babalarının, soyluların ve kilisenin hoşnutsuzluğuna yol açtı. Boulainvilliers'in naipliğe verdiği rapor şunu sermişti gözler önüne. Halkın ödediği 750 milyon tutarındaki ödenti ve vergiden devlet hazinesine giren sadece 250 milyondu. Öte yandan ayrıcalıklı tabakalar, kilise erbabı ve soylular neredeyse vergi ödemiyorlardı. Böylece yeniden sünger sıkmaya başlandı. Nazırlara ve ileri gelenlere büyük rüşvetler verip hesaplarla oynayan yığınla mültezim, ağır para cezalarına mahkum edildiler. İçlerinden kimisi halka teşhir edilip kürek cezasına çarptırıldılar. Naip Fransa'da 1716'da bir özel banka açmış olan İskoçyalı maliyeci John Law'a da başvurdu. Bankacı Law bir kredi sisteminin bulucusuydu. Ona göre kağıt para çıkarmak nakit kıtlığını giderir ve ucuz kredi bulmanın yollarını açardı. Paranın ve malların dolaşımını yalnız başına sağladığı için de ülkeye gönenç getirirdi. Bu kuram naibi büyüledi. 1718'de Law'un bankası Krallık Bankası oldu. Ve Law da eski tekellerin bir bölümünü elinde tutan ve Fransa'nın bütün deniz ticaretini yalnız başına temsil eden Hint Kumpanyası'nın başına getirildi. 1720 Ocağı'nda Law maliye genel denetimcisi olarak atandı. Bankası %3 gibi pek düşük bir faizle 100 milyon lira avans verdi hükümete. Hint Kumpanyası'nın masalsı kazançlar vaat eden hisse senetleri üzerinde borsa oyunları ve spekülasyon başladı. Saymaca değeri 500 lira olan hisse senetleri 18 ile 20 bin lira raiç bulmuştu.